Dizisinin yeni bir bölümündeyiz. Konuklarımız Bilim Akademisi üyeleri Profesör Doktor Hasan Yazıcı ve Profesör Doktor Ali Alpar. Hasan Hoca İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Ali Hoca Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi. Bu programı moderatörümüz Murat Aksoy'un yokluğunda yapacağız. Ben Defne Üçer Şaylan, Bilim Akademisi'nin popüler bilim yayını sarkaç.org'un yayın yönetmeniyim. Bugün sürecinde hepimizin aslında iyi kötü takip ettiği bir konuyu konuşacağız, bir hikayeyi tartışacağız. Bugün hepimiz biliyoruz, hijyen ve fiziksel mesafe dışında düzenli maske kullanımının da salgını kontrol için çok önemli bir şey olduğunu. Ama bu gerekliliğin küresel olarak kabulü süreci oldukça ilginç ayrıntılar içeriyor. İşte bugün bunlara değineceğiz. Şimdi Ocak ayına döndüğümüzde hatırlıyoruz iyi kötü. İşte virüs çıktı, yayılıyor. Biz de bize gelecek diye korku içindeyiz. Nasıl önlem alabiliriz, ne yapmalıyız diye herkes merak ediyor. Bu sırada Dünya Sağlık Örgütü ve işte Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi CDC de dahil olmak üzere bütün uzmanlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanları herkesin maske takmasının gerekli olmadığını söylüyorlardı. Hasan Hocam, ilk soruyu size yönelteyim. Maske neden o zaman önerilmiyordu veya kimler için öneriliyordu?
Çok bir defa en yalın cevap şu olduk. Hastalığı bu kadar bilmiyorduk. Şimdi nasıl bilmiyorduk? Neden ona yol açtı? Çünkü bildiğimiz ciddi üst solunum yolu hastalığı virüslerle olan gripti. İnfluenza dediğimiz hastalık. İnfluenza'da genellikle pek uzak doğulular genellikle Japonlar falan takarlar şeyde takılmaz o şeyde influenza hani 1918'deki meşhur salgında takılmış esasında önlem o kadar iş yapınca etrafta ama genellikle influenza hem şeyi var ilaç tedavisi bir miktar etkili hem aşısı var falan. Yani şeyde yoktu bu. Bu esasında ortaya çıkan olay esasında tamamen şeye benziyor. Yaptığı işler bakımından influenza'ya benziyor. Bulaşıcılığı o zamanlar şeye benziyor, çok benziyor falan diye düşünülüyordu. Belirtileri de keza hala çok böyle ırgalarsan şey dışında tat koku kaybının şeyde olması, COVID-19'da daha fazla, çok daha fazla olması dışında çok da böyle çok önemli şeyler yok. Yani bugün akması birinde daha fazla ama kesin ayrıcı şeyler yok. Şimdi böyle olunca buna gerek yok dendi. Hatta o kadar ki işte o zamanlarda şey yakınmasız hastalık. Bu asemptomatik filan laflarına ben birazcık şey yapıyorum. Yakınmasız hastalık. Yakınmasız hastalık da pek olmaz diye söyleniyordu etrafta. Ve çok ciddi virologlar bunu söylüyorlardı. Mesela çok iyi hatırlıyorum bir top şey CNN'de bir ünlü bir Amerikan üniversitesinin ünlü bir virologu konuşuyor. Bundan bahsetti ki, böyle bir şey olsa virüsler bu işe çok sevinirdi falan gibi espriler yapıyordu. Böyle bu şey gitti. Fakat yavaş yavaş anlamaya başladık ki bu hastalık gripten farklı bir hastalık. Nasıl farklı? Bir defa çok kim hastalanıyor da büyük bir fark var ortada. Ya gripte çocuklar çok hastalanıyor. Hele 2 yaşından önce falan da hastalanıyorlar. Bayağı ciddi bir olay bu. Bunda bu fazla yok. Ha dedik. Bu şey bir olay. Önemli. Biyolojisinde bu işin bir fark var. Ondan sonra öğrendik ki bulaşıcılığı bunun çok daha fazla. Çok yani çok abartı bir insan, 100 insan falan, 50 süper bulaşıcı falan laflarını bir tarafa bırakırsak çok kabaca yani bir insan bilemedim 1,5 insana grip bulaştırıyorsa buradaki olayda tam onun 2,5 insana falan gibi bulaştırıyor. Yani ortalamalı alırsa, ekstremleri çıkartırsa daha bulaştırıcı. İkincisi bunun kuluçka devri bir miktar daha değişik ve ölümcüllüğü farklı. Daha fazla öldürüyor. Çok kesin olarak daha fazla öldürüyor. Şeyler de düzelttikten sonra bile dünyadaki tüm grip sayıları, tüm ve düzeltmeye başlarsan da daha fazla ölümcül olduğu anlaşıldı. Ve bir de tabii aşı ve tedavisi yok. Böyle olunca yavaş yavaş A demeye başladık. Ve o sıralarda da yavaş yavaş tartışma şey ortaya çıktı. Bu yakınmasız şeyler. Yani taşıyıcılar. Çok daha kestirmeci, tıpta çok güzel epidemiolojide bir deyim vardır. Taşıyıcıdır. Yani şey değil, hasta değildir de taşıyıcıdır veya hastalığı geçirmiştir. Taşıyıcıdır. Bunlar olduğu ortaya çıktı. Böyle olunca tabii yavaş yavaş bizim maske kullanma şeyimiz çok değişmeye başladı. Her geçen gün veriler arttı. Çok ilginç olarak iki tarafa da yorumlandı. Bu meşhur bir şey var. Japon turist gemisi var. Diamond Princess denilen. 3100-3200 kişinin falan olduğu. Orada bir şey çıktı. Daha evvel Covid'de olduğu sonradan anlaşılan bir insan o gemiye bindi. Ondan sonra orada bir takım veriler toplandı. Ve çok hala ondan. Daha geçenlerde yeni matematik modelleme çıktı. Ne oluyor diye. Oradan da çıktı ki semptom olmayanlarda, yakınması olmayanlarda hastalık oluyor. Bu öğrenilmeye başladı. Ve yavaş yavaş işte her akşam dinlediğimiz maske, mesafe ve temizlik ortaya çıktı. Yani maske, yani sonra da aklına geldi ki millet, biz bu maskeleri şeyde de kullanmıştık. 1918 salgınında da, gripte de kullanıldı. İşte polisler resimleri çıkmaya başladı. Chicago'da, New York'ta takmış. Yeni bir kitap buldum. Güzel salgını anlatan. Türkiye'de salgını anlatan. Bu arada pek şeyini görmedim. Maskeli resmi görmedim ama herhalde o zaman da vardı. Her neyse. Yani hastalığı şey anladık. Geç anladık. Niye geç anladık? O başka bir esasında konu. Ama belki en başında başka deneyimimize benzettik. Bundan evvelki bildiklerimize benim bir şey görünce öyle olmadığını anladık sonra. Ve onun için maske şimdi çok kıymetli bir, haklı olarak da kıymetli bir hale geldi. Şöyle çok kaba bir sayı vermek gerekirse etrafta COVID taşıyıcılarının, hasta demiyorum, taşıyıcılarının kabaca daha doğrusu şöyle, COVID-19 tüm taşıyanların %40'ı yakınmasız olarak taşıyor. Ciddi bir sayı bu. Bugünkü görüşler böyle. Keza hastalar nereden alıyorlar diye bakınca %50'si, hatta yeni bir işte şey simülasyon var, 20 ile 80 arası, %80 arası bunlardan alıyorlar. Bu hastalığı olmayanlardan, yani belirtisi olmayanlardan alıyorlar. İkisi ayrı şey tabii. Etrafta o kadar çok var ki yakınmasız insan, onlardan hastalık alıyorsun. Şimdi bu etraftaki 10 misli fazla lafları var ya, her gün çıkıyor işte 10 misli sayı düşün falan. Nereye düşüneyim, nerede düşüneyim, İstanbul'da düşüneyim, Ankara'da düşüneyim. Yani hemen bir 10'la çarpıp şey yapmak doğru değil gibime geliyor. Diğer önemli bir nokta tabii bu maskelerden ve isterseniz hemen değineyim buna. Maskelerin büyük işe yararlılığı esasında hastanın etrafa saçmaması veyahut taşıyanın, taşıyan da arada bir nezle olur, başka bir şey nezle olur veya burnu, bir öksürüğü gelir falan. O şeyi taşıdığı zaman hiç belirtisi olmasa bile etrafa yayar. Esas maskenin en büyük işlevi, en büyük işlevi şeyde, benim de hasta görürken de taktığım şeydeki cerrahi maske dediğimiz olayın etrafa bulaştırmama. Bir miktar o etrafa gelenden de koruyor. Böyle çalışmalar da var. Ama esas fonksiyonu o. Yani şimdi burada çok ciddi olay var. O da bu maskeyi etrafta anlatırken bencil olmayı anlatmamız lazım topluma. Hep söylerken sen korun. Ama bu esasında sen koruman birincil değil. Başkalarını korumak. Ama eğer toplumda bu artmazsa dönüp sen ve sevdiklerin, yakınların kim ise Hep beraber korunacağız. Bu düzgünlüğü söylemek lazım. Burada bir örnek daha verip bitireyim. Yıllarca Kızılay bu yanlışı yaptı. En azından Kadıköy Kızılay'ında resmi bir şeyim, kaydım yok ama galiba değiştirdim. Hep Cerrahpaşa'ya giderken Kadıköy Kızılay'ın önünden geçiyordum. Büyük çadırları var. Orada yazardı hep. Kan verin, sağlığınızı koruyun gibi bir laf vardı. Ya kan verin, sağlığınız, böyle bir şey yok orada da. Ha, kan verince insan bir hoş olur. Eskiden akıl hastalıkları tedavisi de kullanılmış. Nadir bir iki durum vardı. Bir tanesi bir kan hastalığı vardı. Fazla kan yaparsın. Onun için tedavi olarak alınır. Bir de şey, artık kullanılmıyor pek. İdrar söktürücüler çıktıktan sonra ağır kalp yetmezliğinde kan boşaltırdık. Ve en sonu Kadıköy Kızılay'da yıllar sonra, belki 10-15 sene söyledim ben bunları. Yavaş yavaş değiştirdiler. Galiba etrafta şimdi değişti, dikkat etmedim. Yani doğruyu söylemek insanlara. Bu fevkalade önemli. Daha sonra bunu tekrar tekrardan sonra konuşabiliriz.
Dediğim yani böyle. Belirtisiz kişiler bunu etrafına, belirtisiz hasta olduğunu bilmediği için herkesin maske kullanması öneriliyor. Çünkü kim hasta, kim değil belli değil.
Aynen. Bir de orada bir yine çok şey, bir Latince laf, presemptomatik falan diyor. Ya bir de şey var. Bir grup insan, onların sayısı %10-15 falan gibi. Hastalık öncesi devrede. Bu gripte bir gün gibidir esasında. O sırada bulaştırabilir. Ondan sonra devam eder. Bu fazla bulaştırması şeyin, COVID'in 2 gün, bazen 3-4 güne kadar da sürebiliyor. Sonra da çıkıyor. Kendisi hastalık belirtisi gösteriyor. O sırada da o işte şeyde tamamen yakınmasızla yakınmalının arasındaki geçiş devri, o da gripten bir miktar değişik.
Evet, teşekkürler hocam. Şimdi yani asıl kritik şey, belirtisiz kişilerin, daha sonra gösterse de göstermese de o an için belirtisiz kişilerin koronavirüs bulaştırabildiğini bugün biliyoruz. Şimdi onun sürecini anlatan hikayeyi Ali Hoca'dan dinleyelim. Aynı zamanda hocam bununla ilgili bir özeti içeren yazınızı ve hatta üzerine başka şeyler de anlattığınız yazınızı da geçen hafta Sarkaç'ta yayınlamıştık. Onu da izleyicilerimize söyleyelim. Merak edenler oradan daha fazla bilgi edinebilirler. Buyurun hocam.
Evet, şimdi Hasan Hoca'nın söylediği gibi maskeyi neden takıyoruz? Eğer ben farkında olmadan virüsü taşıyorsam başkalarına bulaştırmayın diye takıyorum. Benim kendi menfaatim açısından bu uzun vadeli bir şey. Yani salgının toplumda yayılmasını engelliyorum ama ilk adım maskeyi taktığın zaman etrafındakileri koruyor. Şimdi hepimiz biliyoruz, bu salgının seyrini izledik. Başlarda maske takmak falan söz konusu değildi. Neden? Neden maske takmak öyle ciddiye alınmıyordu? Geçmiş salgınlarda, demin Hasan Hoca'nın anlattığı gibi, böyle bir ihtiyaç işte ta 1918'deki haricinde fazla yoktu. Yakın zamanlarda bilinen bu şimdiki koronavirüsün akrabaları belirti göstermeden taşıyıcılık vermiyordu. Maskeyi herkesin takması neden bu kadar önemli? Çünkü bazılarımız hastalanıyoruz, belki hiçbir zaman bir hastalık semptomu göstermiyoruz yahut da 3-4 gün gecikmeyle gösteriyoruz ve arada ama taşıyıcıyız, bulaştırıcıyız. Bu anlaşıldığı için maske takmak birden gündeme geldi. Şimdi bugünkü konumuz, bu nasıl anlaşıldı ve anlaşılması neden zor oldu? Önce bilim camiası, bu konuda araştırma yapan uzmanlar için bu yeni virüsün bu bakımdan başka türlü olduğunu anlamak, diğer uzmanlara bunu kabul ettirmek, onun bir zorluğu var. Arkasından da işte sağlık sistemi yöneticilerinin, o bürokrasinin, politikacıların, devletlerin başındaki yöneticilerin, hükümetlerin bunu kabulü daha da uzun bir süre aldı. falan. Demin Defne'nin sözünü ettiği gibi biz bu konuyu baştan beri işte sarkaç.org'da takip ediyoruz. Yani koronavirüs bizim oradaki öncelikli konumuz ve onun yanı sırada da bu medyaskop programlarında koronavirüsü sıklıkla örnek alarak bilimle ilgili, bilimsel bilgi, bilimsel dürüstlükle ilgili konulara eğilmeye çalışıyoruz. Burada geçen hafta benim toparladığım bir yazı çıktı sarkaç.org'da. Oradan giderek bu maske meselesi ve koronavirüsün belirtisiz olarak kişilere bulaşıcı kılabileceği nasıl anlaşıldı? Onu anlatacağım. Bu hikayede New York Times gazetesinin bir derlemesini kaynak olarak kullanacağım. Üç gazeteci, üç uzman gazeteci çok yararlı bir iş yapmışlar. Dünyada bu işin ilk doktorlar, araştırmacılar tarafından anlaşıldığı noktadan itibaren çeşitli düzeylerde kabulüne giden yolu uzun bir makaleyle tarihçesini çizmişler. Ben şimdi bunu özetleyeceğim. Şimdi bu hikaye, gazetedeki uzun yazı 27 Haziran 2020'de yayınlanmış. Matt Apuzzo, Selam Gebrekidan ve David Kirkpatrick diye üç araştırmacı gazetecinin yazısı. İlk buluş 27 Ocak 2020'de Münih Üniversitesi'nin hastanesinde, üniversite hastanesinin kliniklerinde ortaya çıkıyor. Böyle bir şey olabileceğinin ilk işareti. Orada dikkatli bir enfeksiyon uzmanı Dr. Camilla Rote var. Takip ettiği bir hasta var. Hasta pozitif çıkıyor. Almanya'daki ilk veya ilk pozitiflerden biri. Doktor tabii takip ediyor hastayı, nereden almış olabilir. Hasta bir yedek parça şirketinde çalışan bir iş adamı. Almanya'da henüz vaka yok. Etrafta onun temas ettiği kişiler arasında hiçbir vaka yok. Ama birkaç gün önce bu hastanın çalıştığı yedek parça şirketine Çinli bir iş kadını ziyaret etmiş. Orada birkaç gün kalmış. Bunlar bütün gün uzun toplantılarda birlikte bulunmuşlar. Ama bu Çinli kadında da hiçbir belirti yok. Çin'e döndükten birkaç gün sonra kadın hastalanmış ve COVID-19 pozitif çıkmış. Şimdi Dr. Rote, ara adımları atlayayım, hemen bundan işkilleniyor. Akla yakın görünen bir hipotez olarak, ya bu belki de öbür eski bildiğimiz koronavirüs tiplerinden farklı bu tip. Belki insanlar hastalık belirtisi göstermeden de bilinmeyen bir süre bu virüs için taşıyıcı olabiliyorlar diye düşünüyor. Ve bunu yanında çalıştığı şefi olan bir diğer doktorla paylaşıyor. Bunlar bunu ciddiye alıyorlar. Bu arada da Çinli ziyaretçiyle, doğrudan kendisiyle konuşmuyorlar ama işte o şirket üzerinden falan temas ederek kadının gerçekten de Çin'e döndükten birkaç gün sonra COVID pozitif olduğunu bunu öğrenmiş oluyorlar. Buluşu duyurmaya karar veriyorlar. Önce bir e-mesaj yazarak meslektaşları, onlarca doktora ve halk sağlığı yöneticilerine, yani Almanya'nın halk sağlığı sistemindeki sorumlulara, COVID-19'un kuluçka döneminde belirtisi olmayan kişilerce bulaştırılabileceğini düşündüklerini, böyle bir ortalıkta bir hastadan ibaret bir kanıt olduğunu söylüyorlar. Hemen yapıyorlar bunu, yani Ocak sonunda. Ertesi gün yedek parça şirketinin 3 çalışanı daha pozitif çıkıyor. Bunun üzerine Dr. Rote ve şefi Dr. Hölscher, The New England Journal of Medicine editörlerine yazıyor böyle bir bulguları olduğunu. Editörler derhal makaleyi gönderin diyorlar. Bunlar daha makaleyi yazmamışlar. İşte şimdi iş kadınıyla bunlar değil de bağlı oldukları Alman yerel halk sağlığı yetkilileri telefonla konuşuyorlar. Kadın hastanede. Ellerindeki bu kadar bir bulguyu bu iki doktor, Rota ve Hölscher, makaleyi tamamlıyorlar. Birkaç saat içerisinde bu bir parantez açayım. Bilimsel dergilerin yayın politikalarında bu kadar çabuk kabul olmaz. Koronavirüs döneminde oluyor. Çünkü bir derginin kabul edilmesi için bağımsız birkaç hakeme gider. Bunu doğru düzgün yapmak işte bir süre lazımdır. Ama koronavirüs sürecinde olayın aciliyeti ve bilinmeyenin çok olması dolayısıyla dergiler bu hakemlik sürecini son derece çabuklaştırmak için çeşitli şeyler yaptılar. Parantezi kapatıyorum. Birkaç saat içerisinde çevrimiçi olarak internetten makale yayınlanıyor. Bu sırada bunlardan bağımsız olarak ama aynı yerde ve aynı hasta üzerinde. Yani Bavyera Devlet Sağlık İdaresi ve Alman Merkez Sağlık Kurumu Robert Koch Enstitüsü'nden epidemiyolog Dr. Merle Böhmer liderliğinde bir grup araştırmacı var. Aynı hasta üzerinden benzer tahmine ulaşarak Röter ve Öşer'den 3 saat sonra The Lancet adlı yine çok önemli bir tıp dergisine yolluyorlar. Fakat ilk makale bu arada yayınlanmış olduğundan The Lancet ikincisini yayına kabul etmiyor. Çünkü aynı şeyleri söylüyor. Burada iki grup arasında bu bilim içi bir dinamik. Yani bir rekabet başlıyor. Çünkü ötekiler de öncelik biz de bulduk diyorlar. Ayrım yapmak için onlar neyi yeni buldular ikinciler? İşte Dr. Röte ilk yazı yani. Hastalar hiç belirti göstermeden bulaştırabiliyor derken ötekiler hastalar tüm belirtileri göstermeden yani belki ileride gösterecek diye yazmışlar makaleleri. Fakat Lancet'in editörleri bunu ikinci yazıyı yayınlamak için geçerli bir şey saymıyorlar. Bir farklılık saymıyorlar haklı olarak. Çünkü halk sağlığı açısından ilgilendiren hiç belli olmayan kişiler bunu bulaştırıyor mu, bulaştırmıyor mu? Eğer bulaştırıyorsa ona göre yani ben hasta olduğumu bilmiyorum ama bulaşıcı olabilirim diye herkesin maske takmasını gerektirecek bir durum bu. Dolayısıyla ikinci yazı ve bunların Lancet'e gönderdikleri, ikincilerin Lancet'e gönderdikleri itiraz yayınlanmıyor. Bütün bunlar hala Ocak ayının sonunda. Hemen o hafta içerisinde Bavyera Sağlık İdaresi Başkanı ilk makaleyi yazan iki kişiden klinik şefine telefonla arıyor ve böyle bir yayına çıkmasına Berlin'dekilerin yani merkezi hükümet otoritelerinin kızdıklarını söylüyor. Makaledeki ifadelerin değiştirilmesi, makaleden Dr. Rothen'in isminin çıkarılıp onun yerine hükümetin çalışma grubundan isimlerin konmasını teklif ediyor Sağlık İdaresi Başkanı. Şimdi buna benzer şeyler Türkiye'de dahil dünyanın birçok ülkesinde olabilir. Burada bilim adamları arasındaki tartışmayı geçtik. Yazıların yayınlanması sürecinde idarecilerin müdahalesi örneğiyle karşı karşıyayız. Tepki ne oluyor? Dr. Höşer, yani ilk yayının iki yazarından biri, bunu yapmayı reddediyor. Ve bu red geçerli oluyor. Bunu da altını çizmek isterim. Çünkü bazı ülkelerde her zaman yöneticiler veya işte araştırmacı ile yönetici arasında konumda olan kişiler bu tür durumlarda reddedemiyorlar veyahut da reddetseler bile aşılıyorlar onlar. Şimdi bu tartışma tabii bilim dünyasında yayılıyor ve başka bilim dergileri bir şekilde bilim kamuoyunu etkileyen böyle işte başyazılar falan yayınlayan Science Nature gibi diyorlar. Science çok önemli bir bilim dergisi. Yalnız tıp dergisi değil, bilimin bütün alanlarında önemli gelişmeleri yayınlar. 3 Şubat ilk bulguların kusurlu olduğunu, Robert Koch Enstitüsü'nün bu hataları düzeltmek için New England Journal of Medicine'e mektup göndermiş olduğunu ama onlar bunu yayınlamadığını, yani Science bu tartışmada ikinci tarafın yanına gidiyor. Bilim açısından bakarsanız sırf muhafazakar bir tutum oluyor. Yani bu eskiden görülmemiş bir özellik, bu yeni hastalıkta var. Yeni bir hipotez doğru olabilir. Science böyle yapmıyor. Şimdi başka bilim ajansları da, yani Fransa Sağlık Yetkili yok, İsveç Halk Sağlığı Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü, bunların hepsi bu ilk alarmı, ilk ikazı ciddiye almıyorlar. Tersine tweetlerle, yazılarla falan hayır, yani bu böyle çaktırmadan bulaşmaz. Dolayısıyla implikasyonu maske falan gibi işler yapmaya gerek yok. DSÖ burada bir demin de sözünü ettiğim bulandıran bir tartışmaya da giriyor. Yani hastalık belirtisi göstermeyen demek acaba hiç belirti göstermeyecek mi, yoksa bir süre göstermeyecek sonra gösterecek mi falan. Ama ciddi editörler, bu arada New England Journal'ın editörü ve Lancet'in editörü, bunun önemli olmadığını, yani alacak tedbirler açısından belirti göstermeyen insanların varlığının bulaşıcı olarak, bulaştırıcı olarak varlığının önemli olduğunu, bunlar ileride gösterir göstermez o belki yayılma istatistiklerini etkiler ama yani belirtisiz bulaşıcı olmasının ciddi bir mesele olduğunu yavaş yavaş ortaya çıkacak. Şimdi 4 Şubat tarihinde destekleyici şeyler çıkmaya başlıyor. Yine Münih'te oradaki ilk hastalardan, bu sefer 8 olmuşlar. 8 hastanın doktoru, bir klinisyen, burun ve boğazlara aldığı örneklerde SARS'ta bilinen vakaların seyrine göre çok daha erken safhada ve yüksek düzeyde virüs buluyor. Bunu duyuruyor. Montreal'den bir başka enfeksiyonist. Bunları tek tek saymayayım. Ve sonunda demin Hasan Hoca'nın da bahsettiği bir ufak laboratuvar var. Diamond Princess, Japon turist gemisi. Daha önce gemide bulunan bir yolcu, seyahat sırasında hiçbir belirtisi yok. Gemiden inmiş. İndikten sonra hastalanmış ve COVID pozitif. Şimdi eskiden sanıldığı gibi eğer belirtiniz yoksa, hastalıkta bulaştırmıyorsanız fikrindeyseniz o zaman hiçbir şey yapmaya gerek yok tabii, öyle düşünüyor. Onun için gemi geziyor, tozuyor, yolcular toplu olarak eğleniyor falan. Şubat ortasında 355 kişiden o gemide COVID-19 testi pozitif çıkıyor ve bu 355'in 3'te 1'inde belirti yok. Demin Hasan Hoca şimdiki rakamı söyledi. Yani %40 kadar belirtisiz bulaşıcı var ortalıkta. Şimdi hemen arkasında Şubat boyunca dünyanın çeşitlerinden, çeşitli örneklerle bu işin sayıcı olduğu başka başka yerlerde belirtisiz bulaşıcılık örnekleri ortaya çıkıyor. Ve virologlar Münih'teki hastalar arasında aynı virüste aynı ufak mutasyonu görüyorlar. Bu iki hastanın birinden öbürüne bulaşmış olması lazım. Ama aralarındaki tek temas, ikisi aynı yerde çalışıyorlar, birbirlerini tanımıyorlar. Kafeteryada biri ötekine tuzluk vermiş. Yani bu iş son derece bulaşıcı. Bunun üzerine ilk yazarlar Avrupa Sağlık Kontrol Merkezi'ne ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bildiriyorlar. İşte arkasından modelciler devreye giriyor. Salgının dünyadaki yayılma istatistiklerini araştırıp oradan geri modelleyerek bu kadar hızlı yayılmasında Columbia Üniversitesi'nden bir araştırmacı, ancak belirtisiz bulaştırıcılar varsa açıklanacağını, işte %40-%44'ünün belirtisiz olması gerektiğini hesap ediyorlar. Sonunda bu iş bilim dünyasında nispeten çabuk, bakın farklı yerlerden gelen, bunu destekleyen bulgular Şubat içerisinde çıkıyor. Ama resmi otoriteler hala aynı yerde. 29 Şubat'ta Amerikan Sağlık Bakanı, Surgeon General, maske satın almaktan vazgeçin diye tweet atıyor. Çünkü kamuoyu artık şimdi maske meselesi gündeme gelmiş vaziyette. Resmi otoriteler hala oradalar. Ancak Nisan başında, aradan Şubat geçti, Mart geçti, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi herkesin maske kullanmasının salgını yavaşlatabileceğini resmen duyuruyor. Arada hikaye geçti. Hikaye böyle. Şimdi biraz zamanım var mı defte kısaca?
Hocam, tabii kısaca özetleyin. Yani hikaye diyeceksin. Evet. Buyurun.
Şimdi kuş bakışı baktığımızda burada birkaç düzlemde ve birkaç zaman ölçeğinde yeni bir buluş gecikiyor, kabul edilmiyor. Birincisi bilim dünyasının içerisinde işte yayınlanacak, yayınlanmayacak, o mu önce yaptı, bu mu önce yaptı, aralarındaki rekabet falan gibi dinamikler. Gördüğünüz gibi bunlar birkaç hafta içinde halloluyor. ve bilim dünyası nasıl bunu hallediyor? Çünkü başka vakalar çıkıyor, karşılaştırıyorlar. Yani bütün insani taraflarına, bütün aksamalarına rağmen bilim içerisinde sonunda farklı farklı araştırmacılar aynı şeyi sorgulayabildikleri için bir yerde yepyeni, belki beklenmedik bir buluş kabul görüyor. Ama buna göre gereken işler ne? İşte kamuoyunu ikna etmek, ekonomiyle ilgili şeyler, ortalıkta maske yok, maskeyi imal edecek falan filan. Her zaman insanlar, özellikle yöneticiler, ya belki de öyle değildir, pek de anlamıyorlar bulguların, kanıtların ne olduğunu. Kendilerini ve halkı kandırmak ve belki de işte imal edecekler, stok bulduracaklar falan, onları elde edene kadar işi geciktirmek yönüne gidiyorlar. Uzun lafın kısası, bilimin kendi içerisinde yeni bilgiyi kabul başka bir iş. Ama buna göre karar verip toplumda iş yapmak, içine bürokrasinin, siyasetin ve kamuoyunun girdiği çok daha karmaşık ve esas uzatmalı gecikmeleri de yanılgıları da sağlayan, diri tutan bir şey.
Evet, teşekkürler hocam. Şimdi yani hikaye oldukça karmaşık aslında. Çok aktör var içinde. İşte bilim insanları var, bu araştırmaları yapan benim gördüğüm, özetlemek gerekirse. Dergiler var. Dergilerin işte, bunlar çok önemli dergiler aynı zamanda. Önemli tıp dergilerinin editörleri var. WHO, CDC gibi yani Dünya Sağlık Örgütü ve işte Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi gibi kurumlar var ve karar vericiler, yani yöneticiler var. Ve bunların hepsinin farklı bir, yani hepsini demeyeyim ama farklı bakış açılarından bahsediyoruz burada herhalde. Yani bence bana şey gibi geliyor, bilim insanlarının belirtisiz bulaşa, belirtisiz olarak bulaşmasına kuşkuyla yaklaşması aslında bilimsel sürecin bir doğal bir getirisi, öyle değil mi? Yani bunu birazcık açalım, ama Ali Hoca'nın söylediği tabii zamansal şeyler de çok önemli. Bilimsel süreçler kolayca geçiyor, yani kolayca hallediyor kendi içinde, ama diğer yerler biraz daha yavaş ilerliyor. Hocam, Hasan Hocam, siz ne dersiniz bu konuda?
Evet. Şimdi bir defa Ali'ye bir teşekkür edeceğim. Bir güzel bir saptama yaptı. Hani masken ilk başta yok falan var ya, bir de hakikaten mesela Amerika örneğinde en azından onu açık açık söylüyor, elimizde maske yoktu diyorlar. Yani o maskeleri hastaneye verelim, yani kaynaklarını aktarım. Şimdi işi bilim ve bilim politikasına falan gelirsek, ben birkaç biraz en direkt gireceğim ama kısa yapmak istiyorum. Şöyle, bir defa o hikayende anlattığı gibi bazında, uluslararası bazda en iyi dergilerde bile bilimsellik dışı işler oldu. Bunun esasında bir çaresi var mı? Vallahi var. Ali benden daha iyi bilecektir. Matematik dergilerinde, fizik dergilerinde herhalde var. Bir başka türlü yayın yapmak da usulü var. Yani birisi gönderir yazısını, işte 5 yazar gönderir. Ondan sonra ertesi günü 3 yazar daha katılır buna, yazar. Ve bir süreç içinde sonunda bir bilimsel yayın tamamlanır. Yani birinci günden New England Journal'da Lancet kendi aralarındaki 100 yıldan fazlaki kavgayı bıraksalar, esasında öyle bir çözüme gidilebilir. Ya tamam, sen de söyle, yapalım, biraz daha yapalım, beraber yazalım bu metni. Bu bütün patırdı gürültüde, yani veri paylaşma, tamam çok güzel lafı var, ama yayın paylaşma meselesi, ki beklerdim artık buralara gelelim, gelmedik, bir bencillik var. Şimdi bunun başka örneklerini daha evvel de anlattım. Kendi başımdan geçen, işte çok iyi bir dergide 12 kişinin 11 tanesini %90 bilmem kaç diye vermek falan şeyleri yapılan onlar oldu. Yani çok ayıp şeyler de yaptı çok iyi dergiler. Her neyse, sadece bunu ben söyleyeyim, başkaları da söylüyor. Ancak bu global. Ben biraz da yerelden bahsetmek istiyorum. Şimdi yerelde de bizim ülkede de olan bir tane de çok şey ettiğimiz iş var. Demin verdiğim yerilmesi gereken şey var. Demin verdiğim örnek hani şu 30 değil 100 örneği var ya.
Onu bize bir anlatın hocam.
30 100 bugünkü Sözcü gazetesinde var. Şimdi iki şeyin İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları diyorlar ki bu her akşam duyduğumuz sayılar doğru değil. İşte Ankara'da bu kadar var, şeyde bu var filan diyorlar. Fakat Ankara Belediye Başkanı biraz daha hızlı gidiyor. Diyor ki hatta diyor 30 varsa diyor 100 söylemek lazım diyor. Şimdi yani iş öbür tarafa götürüyor. Ya bir de doğruyu söylemek var. Onun için dedin ki bu Kızılay kan örneğini verdi. Kan vermek sana bir yararı yok. Çok nadir durumlarda yararı var. Ama etrafa çok yararı var. Sonunda sana da dolayı. Yani bunu topluma vermek lazım. Yani doğruyu söylemek lazım. Şimdi bütün bu bilimsellik tartışması içinde bilimin de ana amacı doğruyu aramak olduğuna göre ilk baştan yani doğruyu söylemezsen bilim çok zor bir olay. Esasında biraz yani geleneğe göreneğe aykırı olabilir doğruyu söylemek. Ama olmazsa olmaz. Yani doğruyu söylemek %100 gerek. Ha, bir de burada gene dış örneklerde de doğru söylenmiyor veya iyi davranmıyorlar dedim. Ama bir de çok güzel bir, hatta o galiba Osmanlı adaletinden kalmış güzel bir laf. Mecelleden değil, hep mecelle sanılır. Hani kötü örnek, örnek olmaz lafı var ya. O mecelleyi bilenlerle çok konuştum. Yok ben de baktım, yok oldu esasında da. Başka iyi şeyler o yok. Ama çok çok önemli bir şey. Adaleti anlatan bir olay. Kötü örnek, örnek olmaz. Şimdi dışarıda da yapıyorlar. İyi halt ediyorlar. Bizim yapmamamız lazım onu. Onu şey etmemiz lazım. İkincisi, bu gene bu yayınlarda şeylerde çıkıyor. İşte yakında yayınlayacağız dediklerini kanıtlayacağız. Ya bilimsel yayının temeli kendini yanlışlamaktır yani esasında. Düzgün bir yanlışlamak. O bizim bu ülkede de pek yok bu. Yani demek istediğim hiçbir zaman şeyde teselli bulmayalım. Dışarıda da bu işler kötü oluyor. Bizde de beklenir. Hayır öyle değil. Dışarıda diyelim ki 20 kötü oluyorsa bizde biraz daha fazla kötü oluyor. Bunu açık açık söyleyebilirim. İşte yaptığımız yayınlardan, kalitelerinden falan belli. Ama hepsinden evvel gelenek olarak bir doğruyu söylemeyi, bir de halkını küçük görmek esasında doğruyu söylemek. İki taraftan da. Yani 30'u 15 söylemekle 30'u 100 söylemek arasında prensip olarak büyük fark yok esasında. Bu insanlar anlar, hiç merak etmeyin. Çok iyi anlarlar. Biz de, ben de Ali de sen de dedik. Biz akıllıyız falan diye geçiriyoruz. Eminim Türkiye'de 83 milyonda en azından benden çok akıllı insan var. Eğer doğruyu söylemezsen o zaman ortak aklı ortadan kaldırıyorsun. Ortak akıl çok önemli. Onun için demin dediğim o gerek çok katılımlı bilimsel yayınlar hiç olmazsa bir ortak akıl daha işin içine girer.
Evet.
Problemler karşısında ortak aklı açmak lazım. Ortak akıl işimiz değil gibi.
Evet hocam, yani bana şey gibi geliyor, bilim insanları bu tartışmayı en açıklığıyla ve dürüstlüğüyle sizin söylediğiniz gibi her yönden ele alarak ellerindeki kısıtlı veriyle açık bir şekilde paylaşabilmeleri. Ve bu arada çok önemli, ama bu arada halk sağlığı tarafından baktığınız zaman da şöyle bir şey var. Eğer bu doğruysa, tamam elimizde çok az kanıt var ve normal olarak belki bunu kabul etmek için erken. Ama eğer bu doğruysa sonuçları çok büyük olacak. Yani bu belirtisiz bulaştırmanın. Dolayısıyla bunu ciddiye almalıyız. Az kanıt da olsa bunu ciddiye almalıyız tarafını şey yapması lazım. Yani ben bunu birkaç katmanlı olarak görüyorum. Bilmiyorum sizler ne dersiniz, ama bir yerde bilim insanları böyle gerçekten her zamanki yöntemle ve çalışıyorlar ve bunu tüm açıklığıyla paylaşmaları önemli. halk sağlığı uzmanları ve yöneticilerin de bunları kendi bakış açılarıyla değerlendirmeleri
önemli. Ama mesela şöyle diye, bilmem Ali katılıyor mu? Esasında halk sağlığı bilimden farklı bir olay değil.
Tabii.
Yok, onda hepimiz mutabıkız. Yani şöyle bir şey var burada. Demin Hasan da söyledi. Şimdi tırnak içerisinde doğru, doğruyu belirlemek bir kere bilimin olmazsa olmazı. Ha, bilim insanları prensip olarak bilim denen kurum bir süreç içerisinde yanlışlanabilir işler üzerine çalışır. Ama insani sebeplerle bunu yapan bilim insanları spesifik bir çalışma içerisinde kendi kendilerini yanlışlamaya o kadar da hevesli olmazlar. Bunu yapan başkalarına açıklıkla doğru olarak ben bunu buluyorum, şu kanıtlarla buluyorum dediğin zaman ötekilerin de bağımsız olarak bunu yanlışlama, doğrulama imkanı olması. Kişi bazında değil ama bilim pratiği bazında böyle. Şimdi şey de çok doğru. Topluma uygulamaları için ciddi bir halk sağlığı tehlikesi arz eden bir sonuçları da buna göre değişecek bir yeni hipotezin varsa bunu bir an önce yayınlamak, tartışmaya açmak tabii ki daha önemli. Burada çabuk olmak lazım ama titizlikten ödün vermemek lazım. Yani çabuk ama açık, işte çok tartışılıyor bütün dünyada bu yayınlama mekanizmasını daha açık, daha katılımlı yapmak için ne yapılır, çeşitli şeyler deneniyor, bazılarının yeni sakıncaları çıkıyor falan. Ama bunu yapmaya çalışıyorlar bütün dünya, Türkiye'de de yapmaya çalışıyor. Mesela bir bunu atlamak demeyeyim de çabuk yanlış mı doğru mu anlamanın bir yolu, hakem süreci çabuklaştırılsa bile sonuçlanmadan önce bilim insanlarının hakemlikten geçmemiştir uyarısıyla birlikte açık ortamda sunumlarını koyup tartışmaları. Biz mesela bilim akademisi olarak koronavirüsle ilgili modelleme hem epidemiyoloji açısından hem sosyal bilimler, işte kamu politikası, ekonomi açısından modellemekle ilgilenen insanları bulduğumuz kadarıyla bir araya getiren bir çalıştay yaptık. Onların bazı çalışmaları vardı bazılarının. Dergilere, uluslararası dergilere gönderilmiş. Henüz sonuç alınmamış. Bazıları belki şimdi yayınlanmıştır. Bunu bir daha yapacağız. Bunu yapmak lazım. Şimdi bu bilim içi tarafı. Bilim ötesindeki, yani kamuoyuna önce karar vericilerin yaptıkları yöntem seçimlerle kamuoyuna doğruyu aktarmaları var. Orada ciddi risk içeren yeni bilgilerin sonuçları, önemli olabilecek yeni bilgilerin tabii ki çabuklaştırılmış olarak değerlendirilmesi var. Henüz değerlendirme bitmeden de riskli sonuçlar çıkarsa ona göre politika nasıl hazırlanabilir diye bir hazırlık yapılması lazım. Yani bilim insanları yeni bulguları ortaya koyarken, birisi böyle çarpıcı bir yeni hipotez atarken bir muhafazakarlık vardır. Bu kısmen olumlu bir şey tabii. Çünkü dur bakalım, sahide öyle bir kanıtı görelim manasında. Kısmen de eski bildiğimi ısrarla bağlı kalırım yani. Ama siyasileri ve yöneticilerin muhafazakarlığı daha derin oluyor. Daha zor değişiyor. Çünkü onların doğru veya yanlış olduğunun ötesinde ben bunu yaparsam seçmene nasıl görünürüm, işte kamuoyuna anlatılmayayım falan filan şeyi var. Orada da Hasan'ın dediği, madem ki bir taraf doğru rakamları yayınlamıyor, eksik, bunu öte tarafa atayım, ben de o zaman bunları abartayım. Bu tabii ki son derece yanlış. Bu doğruyu bulmak için yani bir o tarafa çekmiyor, bu tarafa çek, ortalamasından böyle olmuyor. Çünkü burada artık bunun karar verici tartışma zemini olan forum, halk, genel kamuoyu. Onlara da en cahil oldukları konu bile biliyoruz ki doğru dürüst, dikkatli düşünürse anlatılabilir. Bir, anlarlar. Buradaki mesele toplama. Arkadaş, yani İstanbul'da resmi rakamlar yanlış, İstanbul'daki doğru vaka sayısı şu kadar, Ankara'daki bu kadar, Konya'daki bu kadar, toplayınca resmi rakamın şu kadar üstüne çıkıyor. Bunu herkes görür ve anlar. Bunun ötesinde abartayım da şöyle şöyle büsbütün üstünde çıksın. Bunun faydası olmak üzere zararı var. Neden? Çünkü kamuoyu Önce bunu söyleyen yöneticilere güveni kaybedecek yahut daha kötü bir şey yapacak. Ben kendi tarafımdaki laf edenlere inanacağım, ötekilere inanmayacağım diyecek. Herkes başka bir, hepsi de yanlış olan başka resimler üzerinden kavga edecekler. Oysa tersine özellikle sorumlu yöneticilerin, birçok ülkede böyle bu. Yani geç kalmanın falan ötesinde ama Türkiye'de de özellikle böyle. Resmi rakam dediğimiz şeylerin doğru olmasına gayret göstermemeleri, bunu oynamaları, kriterleri değiştirmeleri, tanı, teşhis, test bilmem ne kriterini değiştirmeleri, kriterin ne olduğunu açıklamamaları, rakam neyi ifade ediyor anlatmamaları tersine olarak son derece kötü bir sonuç veriyor. Çünkü kamuoyu bu konuda güvenini kaybediyor. Dinleyecek hiç kimse bulamazsa, insanlara zaten psikolojik olarak yani karanlık, dertli şeyleri, sorumluluk alacakları şeyleri göz ardı etmeye eğilimleri var. Lay lay lay millet sokağa fırlıyor o zaman. Yani onun yerine şurada çok, sen şuraya gitme, şuraya gidersen şunu yap falan olsa ve bu tutarlı olsa tabii ki toplumsal kamuoyuna anlatılan ve ona göre davranılan anlamda doğru bir iş olur.
Ali, müsaaden çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Bu bütün tartışmada, bu benim bugün verdiğim sözcüdeki şeyde dahil olmak üzere, basının da, medyanın çok önemli bir rolü var. Medyada tabii bu tartışmaya giriyor. İşte böyle düşünüyor, öbür düşünüyor vesaire falan. Ama bak, New York Times'dan anlattın o hikayeyi oturup. Basının herhangi bir kanadında ciddi bilimsel editörler pek bulunmuyor gibime geliyor. Ve hele bu toplum sağlığı söz konusu olduğunda bu bilimsel editörler çok çok önemli. Çok önem verilmesi gereken bir olay. Mesela bugünkü gene gazetelerde, bir gazete gene var, şey diye, aşının ne zaman çıkacağı, değil mi? Şimdi Batı ülkelerinde, New York'ta Ocak, Şubat başında şey var, grip aşısı çıkar ortaya, etrafa gönderilir. Burada gönderilir esasında. Ama işte bu sene daha değişik. Bu sene Ocak, Şubat'ta çıkacak falan, böyle diye bir beyanat da var bugünkü gazetelerden bir tanesinde. Şimdi editör belki öyle bir şey biliyor ama bu bir editörden, bilim editöründen geçmesi lazım. Bilim editörlüğü bizim basınımızda şey dahil olmak üzere, görsel basında dahil olmak üzere fevkalade eksik. Onun öyle eksik olması bir sürü etrafta tartışmalar bir şekilde yok ama yanlı veriyi veya yanlış veriyi vermemize neden oluyor. Bu çok ciddi bir olay.
Evet. Bence bu da ileriki bir programda ayrıca konuşmaya çok değer bir şey. Biraz şeye de geliyor bunun ucu. Bütün dünyada da böyle. Yani Batı ülkelerinde nispeten yeni zamanlarda bu bir uzmanlık alanı oldu bilim editörlüğü ama formasyon olarak sosyal bilim, beşeri bilim, gazetecilik vesaire okuyan insanların biraz basit matematik, deney, istatistik, bilimsel yöntemle ilgili dersler, ama bu bütün dünyada bir eksiklik, bir yani, ama bunu laf olsun diye hani onu da dersine koyayım diye, ciddi olarak bu konular, çünkü bu insanlığın ortak aklı, bilim bu kültürün bir parçası. En basiti, bir sağduyunla hareket et, dünyada ne olup bitiyor bak, kanıtını al, ona göre davran. Bunu kimse, yani genel kamuoyundan bu herkesin anlayabileceği bir şey. Ama özellikle bilimsel konularda, teknik tarafı olan konularda kamuoyunu şekillendirecek hem habercilerin hem de ne denir ona, işte köşe yazarları falanın bundan biraz nasibini almış olmaları lazım. Tabii ayrıca da uzmanlığı bu olan insanların da olması ayrıca faydalı olur. Bu programda belki buna değiniriz. Bir de herhalde şey de yapacağız. Yani bugünkü konuştuğumuz gibi bu koronavirüs, COVID-19 ile ilgili hala çok bilinmeyenler var. Ve bunların her birinin olası cevapları neler olabilir? O olursa ne yapmak lazım? Bu olursa ne yapmak lazım? Bunlara konuşmaya devam etmek gerekiyor.
Evet. Tabii. Yani bu şeyle ilgili bir program zaten planlıyoruz. Belki bu bağlamda değil ama hastalık ne oldu? Kaç ay geçti? İşte 8. ayettayız. Belki işte 9 denebilir. bu kadar sürede ne öğrendik. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Başka programlarda görüşmek üzere.